24. ayrım. Evet, bugün arı duru Türkçenin ayakta kalmasında güçlü bir sözlü kültür geleneğimizin olmasının payı büyüktür. Ama yalnızca sözlü kültürle dilinizi ila nihaye koruyacağınızın bir garantisi bulunmamaktadır. Kökleşmiş, yaygınlaşmış yazılı bir kültürel geleneğiniz yoksa, pek doğal olarak dilinize sahip çıkma arzunuz, yüksek bir dil bilinciniz de olmayacaktır. Sözlü kültürün insanı, konuşmayı, muhabbeti çok sever. Ama ne konuştuğu ve söylediklerinin kaynağının ne olduğu konusunda aynı özeni göstermez. Uygarlıklar ve dinler karşısında genellikle hoşgörü deyip geçtiğimiz ve fazlaca üstünde durmadığımız ama aslında adeta edilgen, alıcı denilebilecek tutumunuz, yazılı kültürler karşısında da kendini gösterir. Dilinizin yabancı diller karşısında yasa dışı işgali ve dejenerasyonu kaygıya kapılmadan ilginç bir kayıtsızlıkla izlersiniz. Göka, 2008 A, sayfa 55. 2000'li yılların Türkiye'sinde kentli eğlence kültürü çoğunlukla İngilizce, Amerikan İngilizcesi, az da olsa Fransızca kökenli terimlerin işgali altındadır. Fitness center, aqua park, aerobik salonu, kafe, western kafe, roof bar, luna park, game center, game land, fantasy land, café de Paris, le cigar, Chinese restoran, bungee jumping, trekking, surf, safari, rafting gibi yüzlerle hatta binlerle ifade edilen bu yabancı terimlerin varlığı, Türk sosyokültürel yapısındaki değişimin ve dönüşümün, daha doğrusu çözülmenin en açık göstergeleri olarak kabul edilmelidir. Dikkat çekici bir diğer nokta da bu terimlerin ve sözcüklerin yazılmasında ve okunmasında alındıkları dilin imlasının kullanılmasıdır. Özdemir, 2005, sayfa 84-85. Ancak burada verilen kelime örneklerinden yola çıkılarak son dönemde modernleşme karşısında yaşanan bir kültürel dejenerasyondan bahsettiğimiz düşünülmemelidir. Uzun zamandan beri dilimizde yer etmiş park, piknik, kamp gibi yabancı kelimeleri bir kenara koysak dahi sözlü kültürün temel sözleri olan sohbetin Arapça, yaranın Farsça olması bile dil özensizliğimizin her dönemde olduğunu açıkça ortaya koyar niteliktedir. Anadolu'nun pek çok yöresinde yemek, yakıt ve içecek giderlerinin ortaklaşa karşılandığı eğlencelerin örfene, ferfane, erfane, erfene gibi adlarla anılmasının Arapça ortaklaşa anlamındaki harifaneden bozma olması çok düşündürücüdür. Özdemir, 2005, sayfa 191. Eski Türk inançlarının belirgin etkisinden bahsedilen Alevi Bektaşi inançlarındaki söz dağarcığının bile önemli ölçüde Arapça ve Farsça olması da bu çerçevede değerlendirilmeli, yabancı diller karşısındaki konumumuzun yalnızca yönetici sınıfların tavrıyla ilgili bir olgu olmayıp daha köklü temellere dayandığı anlaşılmalıdır. Kendisi de Farsça yazan Selçuklu tarihçisi İbni Bibi'nin Selçuklular döneminde Farsçanın resmi konuşma ve yazışma dili olmakla beraber çoğunluğu Türk olan sıradan halktan sultanlar ve vezirlere kadar herkesin ilgi odağı haline geldiğini ve insanların Farsçaya hakimiyet konusunda birbirleriyle yarışa girdiklerini gösteren bir olayı nakletmesinin Türk tarihinde her dönemde ve bugün de benzer örnekleri vardır. Göçebelikle bağlantılı sözlü kültürün en önemli mahsurları arasında mutlaka düşünce hayatına ve bilimsel düşünceye ilişkin olanlar da sayılmalıdır. Her ne kadar Türklerin ortak özelliklerini sıralayan Rocks, 2007, sayfa 27, yöneticilerimizdeki bilim ve sanat hamiliğine vurgu yapsa da, biz bunun Türklere özgü olmaktan ziyade imparatorluk veya devlet geleneğiyle ilgili olduğunu düşünüyoruz. Zira düşünce hayatı ve bilimin de doğrudan doğruya yerleşik yazılı kent kültürüyle ilişkili olduğunu görüyoruz. Bu nedenle büyük devletler kurup, uygarlıklar, dinler, diller arasında aracılık eden, bilim ve sanat hamiliğiyle tanınan Türkler, devlet örgütlenmesi ve hukuk alanında her zaman beklenen atılımları yapma yeteneğine haiz olsalar da, mimari, musiki ve şiir alanında daima başarılı ürünler verseler de, bilim ve felsefe alanlarında ileri gidememişlerdir. Gençlik yaşlarında Türk tefekkürü tarihini yazan Ülken, 2004, olgunluk dönemlerinde kaleme aldığı yazılarda, 2006, sayfa 35, Türklerin tefekkür alanındaki durumlarından şikayetçi olmuş, bilim ve felsefe alanında tam bir kapalılık ve skolastizm yaşandığından, ancak formel mantıkla kılı kırk yaran eserler verilebildiğinden, ortaçağ İslam filozoflarının Mevlana ve Muhyiddin Arabi'nin eserlerini şerh etmekle yetinildiğinden bahsetmiştir. Ülken, bunları söylerken, elbette Türk tefekkürü hakkında önceki düşüncelerinden vazgeçmemiştir. Ülken'in fark ettiği, bizim de tarihe yayılan bir tefekkür hayatımız olmasına rağmen, bunun benzerlerinden oldukça farklı olduğudur. Elbette göçebe de düşünür ama pek tabii olarak ihtiyacı olmayan felsefi düşünceyi üretemez. Felsefi düşünce üretememenin nedeni yalnızca ihtiyaç duymamak değildir. Daha önce sözünü ettiğimiz gibi göçebe sözlü kültürdeki düşünce biçimi ve zihniyet yapısı da nesnel dünya ve kendi üzerine düşünmeye odaklanmadığından felsefi düşünceye manidir. Felsefi düşünce için durmak, nesnel dünya ve kendi üzerine düşüncelere dalarak saptananları soyut kategoriler halinde belleğe ve yazıya kaydetmek gerekir. Mekanla ireti ilişkisi nedeniyle bedeni sürekli yer değiştiren göçebe, söze yaslanıp kalıp yapılarla zihnini sabitlemeye çalıştığından, bırakın onun için uğraşmayı, felsefi düşünce için gerekli olan iç derinliklere göç ihtiyacını engellemeye çalışır. Göçebe şimdiye, ana çakılıdır. Düşüncesindeki en mühim soru, pratik olarak şimdi ne yapılması gerektiğidir. O teoriden ziyade pratik akıl alanında yetkinleşmiştir. Siyaset etmede eninde sonunda pratik aklın bir unsuru olduğundan, Göka, 2006b, sayfa 320-322. Türklerin devlet kurma, yönetme yetenekleriyle göçebe düşüncesi arasında güçlü bağlar olsa gerektir. Türklerin göçebe sözlü kültürlerinden dolayı düşünce hayatında ve bilim üretiminde ileri gidemedikleri, pratik akıl ve siyaset alanında yetkinleştikleri şeklindeki görüşlerimize, Farabi ve İbn Sina gibi etnik kökeni Türk olan önemli şahsiyetler örnek verilerek karşı çıkılabilir. Farabi, İbn Sina gibi Türk kökenli şahsiyetler elbette düşünce ve bilim tarihinde çok önemli bir yer tutarlar. Lakin onlar da etnik kökenleriyle anılmazlar. İslam düşüncesi içinde değerlendirilirler. Bugün de kendi alanlarında oldukça başarılı bilim insanlarımızın, felsefecilerimizin bulunması, kişisel yeteneklerle açıklanabilen münferit olgular olarak ele alınmak durumundadır. Türklerin gerek özgün düşün, gerek ekol düzeyinde, düşünce tarihine belirgin bir katkılarının olmadığı şeklindeki görüşleri, maalesef kabul etmek durumundayız. Beyaz Yüz, 2006. Aynı acı tablo bilim alanında da söz konusudur. Her ne kadar son dönemde ülkemizde bilimsel yayın sayısı konusunda bir yükselişten bahsediliyorsa da, gelişmeler yaratıcı, keşif niteliğindeki çalışmalarda değil, batıda yapılmış olanların aktarılması, genişletilmesi, yinelenmesi şeklindedir. En iyiyi, en güçlüyü, en yeniyi izle formülüne başvurmamız nedeniyle teknolojik gelişmeleri inanılmaz bir süratle alıp kabullenebiliyoruz. Ama öncü bilimsel çalışmalarda aynı atak tavrı gösteremiyoruz. Göka, 2008A, sayfa 134. Halman, 2006. Bu arada bizde olup da batıda olmayan bir bilgili insan tipinden söz etmeli. Sözlü kültürümüzün hakkını yememeliyiz. Hikmet sahibi bilge kişiler değil bahsetmek istediklerimiz. Batının bilimi doğunun bilgeliği gibi tartışmalara da dalmak istemiyoruz. Salt söze dayalı bir kültürde ezberleme yetisine her zaman büyük değer verilir. Zira yazılı sözlerin bulunmadığı yerlerde insan zihni ayaklı bir kütüphane gibi işlemek zorundadır. Güneş, 2005, sayfa 136. Bu tür bir zihinsel işleyiş, bizde adlarına allame diyebileceğimiz, inanılmaz düzeyde bilgi yüklü, adeta ayaklı kütüphane gibi kimseler ortaya çıkarmıştır. Gerçekten de bizimki gibi ayaklı kütüphane örneklerine Batı'da hemen hiç rastlanmıyor. Obsesif bir tavırla önlerine gelen kitapları toplayan bibliofillerden bahsetmiyoruz. Allame dediğimiz kimseler, kendileri yazıya, kitaba aşina olan ama sözlü kültür içinde yaşadıkları için bildiklerini de diğerlerine anlatmak zorunda kalan insanlar arasından çıkan günümüz dünyasının fevkalade istisnai tipleridir. Geniş bir dinleyici kitleleri olan bu kimseler, yalnızca geniş bilgi hazneleriyle değil, derinlemesine kavrayışlarıyla da çevrelerine ışık saçarlar. Ama en büyük eksiklikleri okumak ve anlatmaktan yazmaya vakit bulamamalarıdır. Göka, 2008A, sayfa 134. Peki, en önemli soruyu şimdi bitirirken soralım. Göçebe sözlü kültürden çıkış yolu var mıdır? Türkler tarihte kendilerine özgü bir alfabe geliştirecek kadar yazıya yaklaşabilmiş, yazılı bir edebiyat oluşturabilmiş bir kültür iken, Koç 2002, neden yazılı kültür dairesine girmekte böyle geciktiler? Hatta bunca devlet destekli girişime ve atılıma rağmen Cumhuriyet Türkiye'si niye hala büyük ölçüde sözlü kültür dairesi içinde? Bu mutlaka cevabını bulmamız gereken hayati bir sorudur. Ve İslamlaşma sonrası Büyük Türk İmparatorluklarının, Karahanlı'nın, Selçuklu'nun, Timurlu'nun ve Osmanlı'nın saray çevresinde olağanüstü sentez uygarlık ürünleri ortaya konulmasına rağmen bunu neden halk kitlelerine yaygınlaştıramadığı gibi sorularla da yakın bağlantısı vardır. Birçok başka soru daha sorulabilir ve bu sorulara değişik zaviyelerden birçok farklı cevap verilebilir. Bize göre Türklerin tarihsel psikolojilerini, grup davranışlarını anlamadan sorulacak sorularında, verilecek cevaplarında hep eksik bir yanı kalacaktır. Türkler, göçebe sözlü kültüre sahip olmalarının yanı sıra, savaşçı zihniyet yapısına, potlaca dayalı, segmenter bir toplumsal formasyona da sahiptirler. Tüm bu özellikleri bir arada gösteren bir toplumun da kitaba ve okuryazarlığa önem vermesi, okumuş ve felsefi düşünceye yatkın insanları öne çıkarması pek ama pek zordur. Bu nedenle İslamlaşma öncesinin alpleri İslam döneminde gazilere, şamanlar velilere, Türk cihan hakimiyeti mefkûresi de ilahi kelimetullah davasına dönüşerek ilerleyecektir. Türk İslam kültürünün yıldızı, kılıç gücünü ve manevi gücü bir arada simgeleyen alperenler olacaktır. Kaplan, 1985, sayfa 61. Yazılı kültür yalnızca belli bir çevreyle sınırlı kalacak, buradan neşet eden gazavatname gibi eserler halka doğru yol alabilecek, bir elinde Zülfikar, diğer elinde maneviyat olan Kahraman Hazreti Ali, Türk alperenlerinin simgesi olacak, Hazreti Ali cenkleri Türklerin kahramanlık duygularını besleyecektir. Bugün hala büyük ölçüde göçebe sözlü kültür özellikleri taşıyorsak, geçip geldiğimiz bu yollardan dolayıdır. Atalarımız geçmişte bu yolları izleyerek bizi bugünlere getirdiler. Biz öncelikle şimdi burada durduğumuz yere iyi bakmalı, burayı doğru analiz etmeli ve neyi ne kadar değiştirmek istediğimize karar vermeliyiz. Bundan sonra hala göçebe sözlü kültürden çıkış yolu aranıyorsa, işte o zaman ayrıntılı biçimde konuşmanın vakti gelmiş demektir. Kitabın seslendirmesi bitti. Seslendirme bitiş tarihi 28 Nisan 2011.